podcast dinle.
Efendim iyi akşamlar dileyerek sözümüze başlayalım. Dediğiniz gibi Dialogos'la bitirmiştik bundan önceki konuşmamızı. Legein birçok anlamın yanında konuşmak, söz etmek anlamına geldiğinden bahsettik ve burada karşılıklılık dedik ya, bir şeyin anlaşılması, anlamlandırılması için karşıtına ihtiyacımız var. İşte gece gündüz, soğuk sıcak gibi. Bunun isim hali logos dedik. Her şeyin başı bu denildi. Çünkü buna söz demiştik ve söz insanın asli özelliğini yansıtan bir durumdur. Sesler topluluğunun anlam ifade ediyor olması demektir. Ve bir şeyin anlamı karşıtıyla kaimdir. Bu anlamda Dialogos diye bir durum karşımıza çıkıyor. Bunların hep müellifi bu dahidir.
Bu Dialogos'u falan da kavram olarak ilk defa Herakleitos mu kullanıyor? Yoksa o atıf yapıyor da sonradan mı?
Vardı, vardı ama bu bağlamda ağırlıklı olarak kullanan o. Ve zaten insanın logos olduğunu, akıl varlığının bilincine sahip bir yaratık olduğunu söyleyen odur. Yani burada iki çığır açıcı olay var. Bundan daha önce bahsetmiştim. İnsanlığını hatırlayan, bunun bilincine varıp yaşayan ilk kişi Adem demiştik. Dinde geçen. Yani beşerliğin üstünde insan olmanın özelliklerine sahip ve bu özellikleri sayıp dökümleyen bir varlık olarak Adem'i andık. Bu özelliklerin baş tacı edildiği akıl varlıklı bilincini bil farz yaşayan insan logos varlığı. Buna ben karşılık olarak mana, maneviyat dedim. Bundan da bahsetmiştik. Akıl yalnızca varlığı tanımama imkan sağlamıyor. Akıl kendime dönüp kendimi tanımamı da beraberinde getirmektedir. Ve ben kendim neyim en çığır açıcı soru bu. Ne? Neyim? Adem'den hareketle Herakleitos'un tekrar keşfettiği bu sorunun cevabı temelde edep varlığıyım. Edep yine beraberinde benim en temel özelliğimi de getiriyor. Bakın burada neler söyledik. Akıldan bahsettik, temel özelliğim. Edepten söz ettik. Ve edebin dayandığı iki sütun. Biri akıl, öbürü hür olmaktır. Hürlüktür. Hür bir varlık olarak aklımın talep ettiklerine, talep etme durumuna daha doğrusu irade diyoruz. İsteme duygularla bağlantılıdır. Duyular bana dışarıdan malzeme mi taşıyorlar? Bu malzemeyi içleştiriyorum. Bunu kısmen canlı genetik yapısıyla başarmaktadır. İnsan ise önemli ölçüde genetiğin ötesine geçmektedir. Genetik doğadır. Yunancası physis, doğa. Buna kısaca fizik diyelim. Hür varlık olmam, aklımla yaşıyor olmam, beni doğanın dışına taşımaktadır. İnsan yanım, insan tarafım doğayı aşmaktadır. Yunancasıyla metafizik bir varlığım. Meta öte demek, aşkın demek Yunanca. Doğada hür olan yoktur. Canlı olmayanlar mekanik yasalıklara bağlıdırlar. Canlılar organik genetik yasalıklara dayanırlar. Metafizik bir varlık olarak insanı bağlayan bir yasa yoktur.
Determinist işlemez.
İşlemez. Gerekirciliğimi ben, yani determinizmi ben kendim yaratmaktayım. İnsan olarak. Neyle yapıyorum bunu? Aklımdan neşet eden edebimle yapıyorum. Ve bunun ben bilincindeyim. Ben bunu düşünüyorum. Edebin hür varlık olarak edep kendisini hür varlığında göstermektedir. Karar vermekteyim. Her an, her lahza kararın eşiğindeyim. Kararın olmadığı yerde özgüçlülük vardır. Otomatizm vardır. Otomatizm vardır. Benim bir fi tarihinde kurt köpeğim vardı. Dişi. Arazide yürüyoruz. Karşıdan bir kişi geliyordu, bir adam geliyordu. Onun da yanında bir kurt köpeği vardı. Bunu görünce benimkisini başladı bize doğru koşmaya. Adam bir ıslık çaldı, hayvan zınk diye durdu. Seslendi işte, adını söyledi, döndü gitti adama. Eve döndüm. Karıma bu olaydan bahsettim. O da dedi ki ya köpekteki şu iradeye bak dedi. Dedim bu çok aldatıcı bir şey dedim. Çok aldatıcı bir şey. Köpekte irade mirade yok dedi. İyi ama dedi terbiye gör. Tabii ki terbiye görmüş dedim. Hayvanın terbiye görmesi onun kalıtsal bir takım kuvvelerini, potansiyellerini belli bir yöne yönlendirmektir. Köpekte ne var? Avcılık var mı? Var. Koruyuculuk var mı? Var. Bir sürü bir şeyler var. Buradan neler çıkıyor? Av köpeği çıkıyor. Buradan korumak bekçi köpeği çıkıyor. Bekçi köpeği çıkıyor. Buradan çoban köpeği çıkıyor filan falan. Bunlar hepsi onda mündemiş içkin kuvvelerdir.
Yani o otomatizm sürekli devam ediyor.
Bir yere ağırlık verdiğin vakit orası temayüz eder. Hayvanın terbiyesi bu anlama gelir. İnsanın böyle bir belirgin genetik kuvvesi yok. Dolayısıyla insanın terbiyesi çok zor, çetrefil bir olaydır. Ben bunu yaşadım. Hayvanları da terbiye ettim. Çocuklarımı da. Hayvanın terbiyesi türüne göre değişiyor. Genetik yapısı değişik çünkü. Kedi başka türlü terbiye ediliyor. Ne bileyim ben karga başka türlü terbiye edilir. Köpek başka türlü edilir. Yunus başka türlü edilir. İnsanınkisinden ben o yüzden eğitim bilimi hiç yüz vermem. Pedagoji dedikleri şeyler. Hep başımı yakmıştır. Daha talebelik yıllarımda işte pedagoji oku da hoca ol. Ne münasebet? Pedagoji diye bir şey yok. Her insanın, her bireyin terbiye edilme, eğitilme diyelim, terbiye de iyi bir laf olmuyor burada. Eğitilme durumu farklıdır. Bir kalıba dökemezsin. Köpeği hangi yönde terbiye edeceksen o yönde bütün köpekleri eğitebilirsin. Hatırlıyorum. Avcı mı yetiştireceksin? Avcı köpeği terbiyesi verirsin. Kurt çaban, çoban mı yetiştireceksin? Çoban köpeği şeyini verirsin. Terbiyesini verirsin. Halis, doğru düzgün her bir köpek bunlardan bir tanesi olur. Bunun için illa kangaldı, yok efendim Türkmen köpeğiydi, yok Alman kurduydu filan, bunlara lüzum yok. Hepsi olur bunların. Edeple senin kararına kalmış bir şey. Ne yapacağın ve o yapacağın, o karar verdiğinin sorumluluğunu taşıyorsun. Bu sorumluluğun asıl cevabını kendine veriyorsun. Hikayeyi anlattım. Tevrat'ın başlarında geçen Adem'in Tanrı'nın çağrışına verdiği cevap. Adem neredesin? Saklanıyorum ya Rab diyor. Niye saklanıyorsun? Utanıyorum da ondan. Kimden utanıyorsun? Kim? Kendinden. Anlatabiliyor muyum? Bunun maddi mekanik bir açıklaması yok.
Hocam burada o diyalogosu kendi kendine işletmiş
oluyor. İşletiyorsun. Maneviyat burada cuk oturuyor. Maddi hiçbir unsur, hiçbir mekanizma buna müdahale etmiyor. O çok sonraki bir olay. Mahalle baskısıydı bilmem, işte başka insanların yermesi, övmesi filan falan. Bakmayın siz bu sosyolojik saçmalıklara. Sonradan ortaya atılan şey, özde ben kendimden utanıyorum kardeşim. Ne var benim içimde? Yunus'un dediği benden içeri bir iç var. İşte bizi Herakleitos bu son derece ince, incelmiş çözümlemeyle felsefenin, metafiziğin ötesine, mistikliğe götürüyor. Bunu niye söylüyorum? Yarın geleceğimiz Eflatun üzerinde konuştuğumuzda bunun çok önemli bir yeri olacak. Muazzam bir kapı açıyor bu adam.
Selefi gibi.
Bu adam bunlara baktıkça zaten sizleri bilmem ama ben kendi küçücüklüğümün daha bir bilincine varıyorum. Nasıl bunu düşünmüş, görmüş, anlatıyor. Gerçeklik içinde yaşadığım çevredir. Bu gerçekliği bana yaşatan onun ötesindeki aklımdır. Aklım o gerçekliği bana düzenletiyor. Ve düzenlemenin ilk baş durağı edeptir.
Hocam peki bu akıl gerçekliğe aşkın bir şey mi Herakleitos'ta yoksa içkin bir
tabii,
şey mi?
Tabii aşkındır.
Şey derler ya, ya mesela panteist olduğunu söylerler. İçkindir derler.
Saçma sapan şeyler. Panteist ne demek bilmiyorum. Hiç aklım almıyor bunları.
Birçok kaynakta geçiyor. Hani geçer, o yüzden geçer. Sorayım.
Yani herkesin buna dil uzatması, el uzatması, karışması o kadar saçma bir şey ki. Bunu ben 40 bin kere söyledim. Söylüyorum. Senin yetkin var mı ben kendim için? Yok tabii. Benim de yetkim yok. Yani ben nasıl ki uçak kullanmasını bilmiyorsam ve benim uçağıma binmeyeceksiniz. Tutun ki ben kokpite oturdum. Gelin arkadaşlar sizi ben bir uçurayım. Biner misiniz ya? Dişim ağrıyor. Hocam bir şu dişime baksana. Olacak iş mi ya? Her şeyin bir adamı vardır. Var. Ama bu üstün konulara gelindiğinde buna bakılmıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Yani neyin içtihadını yapacaksın kardeşim işte. Yani olan olaylar ortadadır. Neyse bir tehlikeli bir sahaya girdik. Mayın tarlasına bırakalım bunu. Buna dayanarak yaşıyoruz. Bunun ucu dindedir. Onu da 10 kere söyledim. Ve ilk defa bir ölçüde Herakleitos ama ağırlıklı olarak Sokrates bunun üzerinde çalışıyor, işliyor. Ve bu işlemenin sonucunu aldığımız Eflatun'dur. Bunun işlenmesinden, üzerinde durulmasından, bilinç konusu olmasından ortaya çıkan saha ahlaktır. Ahlaktır. Ahlak felsefenin işidir. Felsefenin ürünüdür. Anlaşılıyor mu? Ahlak kendisi doğrudan dinden gelmez. Felsefenin ürünüdür. Ama onu şimdi bir tarafa bırakıp biz tekrar Herakleitos'un diyalogosuna geçelim. Logos'un ikilenmesi. Legein neydi? Söylemekti. Değil mi? Son geldiğimiz durak söylemek. Söylemeyi Türkçe nasıl ikileştiririz?
Söyleşmek.
Söyleşmek. Bu harika dilin sunduğu olağanüstü imkanları ne yazık ki kullananlar farkında değil. Söyleşmek, diyalogin, diyalog, söyleşi söyleşi diyalogtur, diyalogostur. Belli verilmiş bir felsefe sorununun deşilmesi çözümlenmesi söyleşidir. Herhangi bir hasbihal sohbet söyleşi değildir. Ayşe ile Fatma'nın söyleşisi Türkiye ile Yunanistan arasında söyleşi ya diyalog kanalları açıldı. Saçma sapan şeyler bunlar. Diyalog ve yahut da Türkçe karşı söyleşi yalnız ve yalnız ve yalnız ve yalnızca felsefeye mahsustur.
Sohbet gündelik hayat.
Gündelik hayat. Gündelik hayatta sohbet vardır, muhabbet vardır. Ne bileyim ben hasbihal vardır.
Kelam etmek vardır.
Ne istersen var. Söyleşi yoktur. Diyalog yoktur. Bu tamamıyla teknik bir terimdir. Felsefeye mahsus. Tıpkı metafizik gibi. Felsefenin bağrında yer alan teknik bir terimdir. Halt etmişler. Yok göğün yedinci katındaki ruhu çağırmalar bilmem neler metafizik. Ne alakası var? Ne istersen koy onun adına. Beni hiç ilgilendirmez ama metafizik değildir. Çünkü metafizik salt aklın hüküm sürdüğü sahadır. Akılla açıklanamayan ne varsa metafiziğin dışındadır.
Bugün sanki tam tersi gibi bir anlamda kullanılıyor.
Tamamıyla tersi. Tamamıyla tersi.
Çok dini alana dair bir şeymiş gibi
gibi koyuyorlar. Evet. Şimdi bu söyleşide bizi felsefeye götüren bu alanda Herakleitos müthiş bir ayrımın temellerini kazıyor, temellerini hazırlıyor. Teori ile pratik, nazariyat ile tatbikat. Doğa dedik, duygular açısından bir kargaşadır. O kargaşayı düzene sokarken ilk adım her şeyi karşıtıyla açıklama olayı. Bunun adı bu karşıtlıkların tespiti ve karşıtlıkların belirli bir kural içinde yorumlanması, izahı savaştır. Bakın ne diyor? Hayran olduğum bir şiirdir bu. Ve bunu da ben tercüme ettim. Herkesin affına sığınarak. Savaş her şeyin atasıdır. Bütün şeylerin hakanı. Kimisini tanrı, kimini gelişi güzel insan, kimini köle kılar, kimini de hür. Sokrates öncesi metinleri bildiğim kadarıyla İlk tercüme eden Suat Baydur, Allah rahmet eylesin. Yakup Suat Baydur. Çok değerli bir dilcimiz, bir dil bilginimizdi. Ne yazık ki çok erken bir çağda kaybettik, 50'lerin başlarında. Böylelikle onu da rahmetle anmış olalım bu vesileyle. Çoğunlukla ben Suat Baydur'un metinlerini esas almışımdır çalışmalarımda. Ama bazı çok hayran olduğum parçaları kendi üslubumla, kendi şeyimle tercüme etmeyi tercih etmişimdir. Bunlardan birisi de Herakleitos'un bu savaşla ilgili belirttiğidir, söylediğidir.
Savaş kimini tanrı kılar, kimini köle, kimini hür.
Tanrı da diyebilir, kahraman da diyebiliriz. Evet. Savaş her şeyin atasıdır. Polemos panton men pater esti. Panton de Basileus. Bütün şeylerin hakanı. Ki kaitus men theus edeixetus de anthropus. Kimini tanrı, kahraman olarak da şey yapabiliriz bunu. Kimini insan. Tus men dulus e poese tus de aloitherus. Tabi bu telaffuzumu Platon işitseydi beni döverdi herhalde. Ama ne yapalım, bu kadar telaffuz edebiliyoruz. Kimini köle kılar, kimini de hür. Şimdi Platon demişken bir anımdan bahsedeyim. Fakülteye girdik işte, felsefe öğrenimine falan ve onun yanında rahmetli Zafer Taşlıklıoğlu'nun derslerine giriyordum, Yunanca derslerine. İnsan yeni bir şey öğrendiğinde tabii çok heyecanlanıyor falan ve o sırada hem tahsile devam ediyorum, öğrenime devam ediyorum, hem de Kapalı Çarşı'da bir Rum'un yanında çalışıyordum. Evstatus İlyadis'in dükkanında. Gittim, dedim ki sana, dedim, Yunanca bir şey okuyacağım dedim. Baktı, nedir dedi. Bak dinle dedim. Başladım okumaya Eflatun'un bir metnini. Hiçbir şey anlamadım dedi bundan. Tamam dedim, benim telaffuz bozukluğum, al sen kendin bak dedim. Hiçbir şey anlamıyorum oğlum dedi, bu nedir bu? Evet, bizim kullandığımız harfleri kullanıyorlar ama başka bir benzerliği yok dedi. Yani işte Polonyalılar da dedi Latin harflerini kullanıyorlar. Hiçbir şey anlayabilir misin dedi lehçeden. Yahut ne bileyim ben, bilmiyorsan Fransızcadan. Bunun gibi bu dedi. Ya usta dedim, nasıl olur dedim ya. Bu adam Yunanlı. Biz dedi Yunanlı değiliz oğlum dedi. Hoppala, sen nesin peki dedim ya. Biz dedi Rumuz dedi. Romeika dedi. Bu adam dedi ne zaman yaşamış dedi. Eflatun'a. Efendimiz'den önce mi sonra mı? Efendi dedi Hazreti İsa. Çok önce dedim. Kapattı. Al bunu bir daha buralara getirme dedi. Bu dükkan dedi takdis edilmiş bir dükkandır dedi. Hakikaten her sabah, yani benimle birlikte çalışan, ayazmayla sıçratırdı böyle. Bir ıstavros çıkarırdı. Beni de o arada kaşla göz arasında takdis ederdi. Akşam dükkanı kapatırken gene takdis ediyordu. Bunu dedi takdis edilmiş bir yer ya dedi. Sen dedi nasıl dedi kafirleri sokarsın buraya. Eyvah. Ya şimdi ben buna tabii anlatamam. Eflatun kafir mafir değil ya. Onun da büyük talihsizliği bu. Dinsiz olanlar Eflatun'u din getirdi diye Nietzsche yaptığı gibi lanetlerler. Dindar olanlar da işte Efendimiz'den önce yaşamıştır diyerek gene lanetlerler. Böyle bir şeysi vardı onun da, kaderi vardı.
Ne İsa'ya ne Musa'ya da diyeceğim.
Neyse bu bir tarafa şimdi devam edelim biz buraya.
Hocam bir soru sorabilir miyim okuduğunuz yerle ilgili? Şimdi dediniz ya savaş her şeyin atasıdır. Şimdi o Herakleitos'un düşüncesinde de her şeyin atası olan şey aynı zamanda Logos, yanlış anlamadıysam. Bu durumda Logos da mı savaş oluyor?
Nasıl? Logos savaşın temelinde yer alır. Savaş insana mahsustur. Herhangi bir çatışma, kavga değildir savaş. Savaş akılla düzenlenen ve akılla yürütülen bir mücadeledir. Ama daha da bir akılla bezenmiş, tanzim olmuş savaş türü harptir. Ona çok sonra geleceğiz. Aristoteles'te. Tamam mı? Şimdi gerçeklik bir akarsudur. Irmaktır. Tamam mı? Düşersin ve sürüklenirsin. Hareket halindeyken, burası çok önemli bir nokta, düşünemezsin. Bunu da ben yaşadım. Adana'da ders verdiğimde 80'li yılların sonlarında hemen üniversitenin kıyısında Çukurova Baraj Gölü vardır. Çok sıcak bir günde terli filan atladım ve kramp girdi etrafıma. Orada akıl duruyor. Panik baş gösteriyor. Yani heyecanlar, duyguların aşırı tavrı ortalığı kaplıyor. Ne yapıyorsun? Çırpınmaya başlıyorsun. Yok olma korkusu. O arada kazara bir takım otlara, samanlara yapıştım. Suyun üzerinde yüzen otlardan oluşmuş bir adacık. Buna can havliyle yapışıyorsun. Kendini yukarı çekiyorsun. O adacığın üstünde durup durumunu, konumunu seyre dalıyorsun. Mükaşefe. Seyretmek suretiyle keşfediyorsun. Seyretmek suretiyle keşfediyorsun. İşte bu Yunanca'daki theoria. Theoria. Seyretme olayı. Burada nedir? İşi elan akıldır. Hesap ediyorsun orada. Aklın sana hesap ettiriyor. Burada duruyorum ben. Sağımda su, önümde su, arkamda su, solumda su. Ne yapabilirim? Artık akşam oluyordu, saat 6:30 sularıydı. Fazla vaktim yoktu. Biraz ısınmam lazım. Buz kesmişti bedenim. Dedim şöyle usulca bir oturayım yahut da yatayım burada. Hafif tertip ısınayım. Ondan sonra başlıyorsun gözlemeye. Çıkman gereken kıyı yakın mı uzak mı? Uzaksa çıkmaman gereken kıyı yakın mı? Arada ne var? Yüzemeyeceğime göre beni taşıyacak bir şey var mı? Yüzmek zorundaysam nasıl yüzeyim? Ayak, bacaklarım tutmuyor. Bütün gücümü elime mi vereyim? Hesaplar yapıyorsun. Seyrederken bu hesapları yapıyorsun. Akıl yoluyla yolunu yordamını tayin ediyorsun. Sana yol yordam tayin ettiren akıl yöntem çiziyor. Doğrudan duygulardan arınmış olarak salt akla dayalı yol bulma işi yöntemdir. Bundan da daha önce bahsetmiştik. Usul ile yöntem farkını koymuştuk.
Hocam burada göz olmasa bu dediğiniz hiçbir şey gerçekleşmeyecek gibi geliyor.
Ne olmasa?
Gözlerimiz olmasa. Yani en belirleyici şey göz galiba.
En önemlisi, Aristoteles de öyle diyor, en önemli duyumuz görmedir. Ama olabilir, kör olabilir insan, sağır olabilir. Yeter ki aklı olsun. Kör nasıl tayin eder onu körlere sormak lazım. Ama onlar da Allah bir kapattığı kapıya 40 kapı açarmış. Onların da başka duyuları son derece güçlü oluyor. Dediğim gibi bütün mesele akılda. Ve nihayet aklın çevre tarasutu sonucu bana teklif ettiği bir yön vardır. Teklif ediyor. Ben hürüm ya, onu gerçekleştirip gerçekleştirmemek yine bana kalıyor. Ve sürekli olarak bir iç sohbeti sürüyor. İçimde bir sohbet. Bir tarafta aklın talimatları var. Vicdan olarak onlar kendini işittiriyorlar. Öbür taraftan duygularımın ağır bastığı nefsim var. Bugünlerde kas kafalılığımızın sonucu o nefsi de attık. Her ne kerametse ego deyip duruyoruz. Niyedir anlamıyorum. Tıpkı düğmeye buton der gibi, güle güleye bay bay demek gibi, otoyola otoban rezaletini demek gibi, nefse de, bu güzel söze de ego deyip duruyoruz. Evet, bir tarafta nefsim, öbür tarafta vicdan, aklımın. Dini bir terimdir vicdan. Tıpkı akıl gibi. Tanrı'dan gelen sesi bana duyuran, onun üzerinde ileride duracağız daha. Bunu da çok kenarından, köşesinden geçip bırakalım. Bu içimdeki söyleşidir. Diyalogdur.
Savaştır.
Tanrı'yı terk ettiğin takdirde doğal olarak onun sesini de kesiyorsun. Yani vicdanını susturuyorsun. O diyalog oluyor monolog. Mono tek demek. Tek söyleme hadisesi çıkıyor.
Peki bu demin okuduğunuz o fragman bağlamında bunu savaş olarak değerlendirebilir miyiz? Herakleitos'un değerlendirdiği gibi.
Bu akış gerçekliktir. Bunun içinde yaşıyoruz. Ve bunun tekrarı yok. Dedik ya süreç, zaman meselesi. Süreçlerde geriye dönme yok. Zaman da yanlış söyledim, özür dilerim. Geriye dönme yoktur. Dönemezsin. Yine Kur'an'da öyle diyor Allah. Yalvaracaksınız. Ya Rab bana bir fırsat daha tanı. Gideyim, tamir edeyim, düzelteyim, öyle geleyim. O ayetlere inanırsın, inanmazsın vesaire, o ayrı bir konu. Fakat buradaki bilgeliğe bak. Gerçeklikte dönüş yoktur. Bir defalıktır. Ve bunun tayini, buradaki durumun tayini teoriyadır. Bu gerçeklik dışıdır. Orada tespit ettiklerim, burada tespit ettiklerim hakikattadır. Bu hakikat elden geldiğince durağanlığa sabitliğe götürüyor beni. Bunu beceremediğim takdirde anlam veremem. Anlamlandırmam durağan bir duruşla mümkün. Hareket halindeyken anlam veremiyorum. Aklım işlemiyor çünkü.
O kavramlar dünyası da buranın işi değil mi?
Geliyor. Felsefe yapmak bunun zirvesidir. Kenara çekileceksin. Seyredeceksin. Tarihte hareket etmiş, hareket halinde filozof var mı? İki adam biliyorum. Biri dahiler dahisi Eflatun. O da bütün ömrü boyunca değil tabii. Belli bir döneminde çok hareketliydi. Siyasi bir oluşumun başını çekmiş. Öbürü de yakın bir geçmişte boy göstermiş olan bir filozof. Vladimir İlyiç Lenin. Onun da ömrünün önemli bir kısmı durağan geçer, onu da belirteyim. Belli bir safhadan sonra hareket halindeydi. Sonuç itibariyle filozof hareket etmez. Seyretmek zorundadır. Genellikle filozofun atası, selefi, bilgeler de çok hareketli değildirler. Biliyor musun? Bu bakımdan hakikat ile gerçeklik arasında farkı bize ilk tattıran, ima eden Herakleitos olmuştur. Gerçeklik içinde yaşadığım ortamdır. O ortamın değerlendirilmesinden hareketle kurduğum düzen teoriktir. O artık gerçeklik değildir. Kurduğum, benim teorik olarak kurduğum gerçeklik kosmostur. Dünyadır. Dünya benim kurduğum bir yapıdır. Bu anlamda gerçeklikteki dünyadan farklıdır. Gerçeklikteki dünyaya yeryüzü diyoruz. Yeryüzü. Biz yeryüzünde yaşıyoruz ama o yeryüzü yeryüzü olmaktan çıkmıştır. Dünya olmuştur.
Hocam.
Gene biz tükettik, evet.
Bu yeryüzü bize dar geldi hocam.
Efendim bu anlamda yine iyi geceler dileyerek sözü gelecek haftaya bırakalım. Görünen gelecek haftada yaşarsak şeyden devam edeceğiz. Herakleitos'tan. Podcast dinle.